Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra hepinizi yeni bir Çınaraltı programında sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un en güzel köşelerinden birisidir Çamlıca. Küçük ve büyük diye ayrı ayrı isimlendirilir ama İstanbullular umumiyetle tek bir isimle anarlar Çamlıca. Bundan 100 yıl önce Çamlıca'ya bugün olduğu gibi kolayca gitmek mümkün değildi. Çamlıca'ya gitmek bir buçuk günü alırdı. Doğrusu istenirse Çamlıca'ya gitmek ve açık havada bir gün geçirmek İstanbullular için katlanılması güç bir külfet doğardı. Hali vakti yerinde olanlar için gidiş geliş kolaydı. Vasıta olarak sadece binek hayvanlarından ve arabalardan istifade edildiği o günlerde yaz-kış Çamlıca'da oturanlar daha ziyade İstanbul'un bu iki yüksek tepesinin eteklerini seçmişlerdi. Kesesi yufka gezginciler ise at ve araba mahrumu oldukları için haklı olarak bu uzun mesafeyi tabanla tepmekten yılarlardı. Altunizade ve Tophaneli oğlu her iki Çamlıca'nın düzlükte kalan semtleriydi. Buralarda tek tük büyük köşkler ve konaklar vardı. Çamlıca yollarının cefasını çekenler, evlere içme suyu taşıyan arabalı sucular, sakalardı. Bunlar işlerini hiç aksatmazlar. Kara, kışa, soğuğa, fırtınaya, yazın sıcağına katlanarak fıçılara doldurdukları içme sularını şehre indirir, abonelerini her hafta ya da 15 günde bir düzenli olarak getirir, küplerine boşaltırlardı. Her evde küp vardı. Küçük Çamlıca'da Tiryal Kadın Efendi, Tiryal Sultan'ın vakfı olan içme suyu en beğenileni, en tutulanıydı. Tomruk suyuna araba olmadığı için bazı sucular müşterilerine merkebin iki yanına yükledikleri 4 teneke su getirir ve yine susuz bırakmazlardı. Çamlıcalar eski devirlerden beri bir sayfiye ve temiz havasından istifade edilebilecek yerler olarak rağbet görmüştür sevgili dinleyiciler. Aileler tatil günlerini toplu olarak manda arabalarıyla Alem Dağı'na, Taşdelen'e giderek geçirir, akşamları da evlerine dönerlerdi. Akşam yemeğini beraberlerinde götürdükleri yemeklerden yiyip mehtapta dönmeyi tercih edenler de olurdu. Birinci Cihan Harbi esnasında Çamlıcalar en ölgün devrelerini yaşadılar sevgili dinleyiciler. 1914-1918 yılları arasında sayfiyeye gidenler küçük Çamlıca eteklerindeki Hanım Seddi'ndeki evlerden istifade ediyorlardı. Buralarda evlerin alt katlarında dokuma tezgahları vardı sevgili dinleyiciler. Yerli halk harbin sıkıntılı yıllarını, geçim zorluğunu atlatma çabası içindeydi. İşler bilhassa yaşlı erkeklerle kadınlara kalmıştı. Çanakkale Harbi'nde çok mühim bir zayiat verilmişti. O günlerde hayatta kalabilmiş 1899 doğumlulara rastlamak çok zordu. Çünkü 16 yaşındakileri bile devrin başkumandan vekili ve harbiye naziri Enver Paşa askere almıştı. Burada bir tantavi köşkü vardı sevgili dinleyiciler. Kapalı havuzuyla, korusuyla Küçük Çamlıca civarında görülecek yerlerdendi. Askeri arabalar da civardaki boş arazide tamir edilir ve sevke hazır bulundurulurdu. O zamanlar iptidai mektep yani ilkokul öğrencilerinin toplu gezme yerlerinden birisi de Küçük Çamlıca'ydı. Mayıs ayında talebeler müdür ve muallimlerinin nezaretinde Silivri yoğurdu bulanmış kuzu çevirmelerini ve helvalarını yerler, bütün bir günü açık havada koşup oynayarak geçirirlerdi. İstanbul'un işgalinde işgal kuvvetleri bilhassa Boğaz'ın her iki ucuna şehre ve Ankara yolunun başlangıcı olan Kısıklı, Ümraniye'ye hakim Çamlıca Tepesi'ni dikenli tellerle çevirmişti. Buralara toplar yerleştirmişti. O yıllarda Kısıklı'dan yukarıya çıkılamazdı çünkü yasak bölgeydi. Sarıkadı'da İngiliz kontrolü başlar, müttefik askerleri kuş uçurmazlardı. Çamlıcalar, Üsküdar tramvaylarının işletilmesine başlandıktan sonra daha da rağbet görmeye başladı. Hele Cumhuriyet'ten sonra Çamlıcalara rağbet daha bir arttı. Yaz aylarında Büyük Çamlıca'daki Subaşı gazinosu hafta tatili günlerinde tıklım tıklım dolardı. Bu gazinoyu işleten Sultanahmet'teki adliye binası yangınından önce hukuk mahkemesinin başkatibi Macit Bey idi. Müşterilerini memnun eden titiz bir idareciydi. Gazinosunda zamanın saz üstadları, bu arada Kemani, Sadi Işılay ve arkadaşları bir yanda fasıllar yapar. Amatörlerden ibaret bir caz topluluğu da dans edenleri pistten, meydandan ayırmazdı. Bu caz topluluğu çoğu tıbbiyeli ve liseli öğrencilerden müteşekkildi. Devlet operası tenorlarından Nihat Kızıltan vardı, öldü. Doktor Sevil Kaya, Doktor Halit Eczacı, Sayın Türkeş ve arkadaşları bu caz orkestrasını teşkil etmişlerdi. Çamlıca'nın devamlı ve bezmez aşıkları bu çevrenin çam ve kekik kokulu topraklarında yayılır, gezer, eğlenir, yemek yerlerdi. Büyük ve Küçük Çamlıcalar şöhretlerini yüzyıllardan beri sürdürüyorlar sevgili dinleyiciler. Büyük Çamlıca Tepesi'ndeki Safa Gazinosu ayrı bir alemdi o zaman. O devrin aşıkları çıtalardan yapılmış küçük kameriyeleri tercih ederlerdi. Onun için şiirlere, şarkılara bu Çamlıca aksetmişti. Kısıklı'ya inilirken Selami Ali Efendi adındaki bir evliyayı ziyarette ihmal edilmezdi. Buradaki küçük kabristanda tanınmış kişilerin kabirleri vardır. Hatta bu kabristanda kendisi ve oğulları için Adanalı türküsü, meşhur Adanalı türküsü düzenlenen Sultan Abdülhamit devri Adana valilerinden Bahri Paşa var. Ama bu kabristanın sahibi olan Selami Ali Efendi, evliyanın büyüklerinden ve Çamlıca'ya gidenler her ne niyetle giderlerse gitsinler, Selami Ali Efendi'ye hürmet eder, onun manevi ruhaniyetinden efendim istimdat ederlerdi. İnerken veya çıkarken muhakkak Selami Ali Efendi'ye uğrarlardı. Kısıklı'daki sağlı sollu iki gazino da tatil günlerinde dolar taşardı sevgili dinleyiciler. Bugün Çamlıca eskiye göre yine ehemmiyetini korumakta devam ediyor. Artık vasıtalar bol, halkın bu mesire yerlerine gidiş gelişini kolaylaştırıyor. Kadıköy'den veya Üsküdar iskelesinden Çamlıca'ya 15-20 dakikada varmak mümkün. Büyük Çamlıca Tepesi'ndeki Safa Gazinosu da modern yapısıyla eski günlerin ihtişamını ortaya koyuyor. Sevgili dinleyiciler, Büyük Çamlıca Tepesi'nde bir kabir var. O da yüzyıllardan beri ziyaretçilerin alakasını celbetmektedir. Sultan Orhan zamanında yaşadığı tahmin edilen bir evliya, İvaz Fakı. Kendisine bir tenhaca oturulan yer olarak burasını seçmiş. Ve vefatında da eski bir adete uyularak vefat ettiği yere defnedilmiş. Mezar taşında Mazanne'den olduğu yazılıyor. Mazanne yani veli olduğuna hüsnüzan edilen demek. Bu İvaz Fatı'nın kabri 600 yıldır en çok ziyaretçi çeken bir yer. Yüzyıllardan beri korunmuş bu uzun mezar, uzunca bir mezar. Başucundaki taş ziyaretçilerin çok alakasını çeker. Buraya taş yapıştırmaya bakarlar. Eğer dilekleri olacaksa taş yapışıp kalır. Eğer dilekleri olmayacaksa taş düşer. Bu Anadolu'nun pek çok yerindeki yatırlarda var. Onun için pek çok kimse bu kabir önünde kuyruğa girer. Ne yapacaksınız? Belki manasız bir inanç ama bu vesileyle İvaz Fakı'nın kabri Çamlıca'ya gelenler tarafından yoğun bir şekilde, rağbetli bir şekilde ziyaret ediliyor. Sevgili dinleyiciler, bundan yıllar önce Paris'te Fernandez Antonio Novarro isminde bir adam görülmeye başlandı. Novarro'nun şahane bir Lincoln arabası vardı. Paris'in en büyük otellerinin kapısında dururdu. Fransız Akademisi üyelerini bile kıskandıracak derecede nefis bir üniforma giymiş olan şoförü iner, fırlar, hemen arka kapıyı açardı. Fernandez Antonio Novarro ağır ağır arabasından inerdi. Elbisesi seyahatlerde kullanıldığı belliydi ama çok pahalı bir şey olduğu hemen anlaşılırdı. Valizlerinin üzerinde Avrupa'nın, Amerika'nın en meşhur otellerinin etiketleri yapıştırılmıştı. Novarro esmer, kaytan bıyıklı, orta boylu birisiydi. Her halinden çok zengin bir Latin Amerikalı olduğu anlaşılıyordu. Zaten umulduğundan daha zengin olduğunu anlamak için fazla beklemek de gerekmiyordu. Çünkü Novarro, Paris'in kozmopolit zengin çevresini kısa zamanda büyülemeyi bilmişti. Hemen her akşam büyük ziyafetler tertipleyenlerin listesinden eksik olmayan ünlü parazitlere ziyafetler veriyordu. Ayrıca Paris'in en güzel kızları, kadınları kapısında bekleşiyordu. Novarro'nun Paris'te geçirdiği müddet içinde o zamanki parayla 15 milyon frank harcadığı tahmin ediliyor. Masrafının çokluğundan bahsedenlere ihmalkar bir ifadeyle Peru'da demir madenleri olduğunu söylemekle yetiniyordu. Novarro hesabını her hafta peşin parayla ödüyor ve bol bol da bahşiş dağıtıyordu. Novarro, Temmuz başında Kan şehrine gideceğini söylediği sıralarda, oradaki en büyük otellerden birinin şef barmeni telefonla Paris'ten arandı. Paris'teki büyük otelde çalışan meslektaşı, milyarder bir müşterinin muhtemelen yakında geleceğini bildiriyor ve ona göre davranmasını tavsiye ediyordu. Meslektaş dayanışması. Evet, bunun neticesi olarak sevgili dinleyiciler, Fernandez Antonio Novarro, Kan şehrinde krallar gibi karşılandı. Çevrenin bütün ileri gelenleriyle tanıştırıldı. Bütün Côte d'Azur kısa sürede ondan bahseder oldu. Novarro büyük bir ustalıkla milyarder rolü oynuyor, en büyük gazinolarda balolar veriyordu. Ayrıca korkunç bir kumar hastasıydı da. Onu tanıyanlardan biri şöyle anlatıyor. Kumar masasına herkesten önce oturur, herkesten sonra kalkardı. Sanki Hintli bir mihraca gibiydi. Hiçbir bankoyu reddetmez, 10-15 milyon franklık oyunlara bile tereddütsüz katılırdı. Novarro, Ağustos'ta faaliyetlerinin ikinci safhasına geçti ve şu dedikoduyu yaydı. Aslında kendisi meşhur mafya babası Al Capone'un yakınlarından biriydi. İşlerin İçki yasağı sırasında iyi gittiği zamanlarda, malum Amerika'da bir tarihlerde içki yasağı vardı 20'li yıllarda, çok kimse buradan parayı vurmuştu. İşte o zamanlarda Birleşik Devletler'deki muhtelif bankalarda kiraladığı kasalara yine muhtelif isimler altında 60 milyon dolar tutarında para koymuştu. Bu sarf ettikleri O paranın yanında çocuk oyuncağı kalırdı. Navarro, Chicago'nun gangsterler muhitinde kendisine Kid Tiger, yani genç kaplan dediklerini söylüyordu. Vazifesinin alkol yasağı, içki yasağı zamanında Kanada'dan gelen malı Amerika Birleşik Devletleri'ne geçirmek olduğunu söylüyordu. Ne var ki şimdi bankalara depo ettiği altın ve gümüşleri almak üzere Amerika'ya gidecek olsa kendisini vergi kaçakçılığından tutuklayacaklarını söylüyordu. Ancak kendisinin yerine bu işi başaracak olan kimseye elbette oradaki paranın %10'unu veririm ama bu tehlikeyi kim göze alır diyordu. 60 milyon dolar o zaman da çok önemli bir paraydı sevgili dinleyiciler. Bu bakımdan Navarro'nun teklif ettiği komisyon bile bir servetti. Navarro oltaya ancak böyle bir yem taktığı takdirde yeni kurbanlar bulabileceğini biliyordu. Amerika'daki birçok ülkenin polis arşivlerinde bu anlattığımıza benzeyen taktiklerle 20 yıl boyunca birçok kişiyi dolandırdığını, peşin olarak büyük paralar aldığını ortaya çıkaran belgeler var. Kısa bir sürede servetine 1 milyar lira ekleyeceğini uman birçok saf zengin hiç çekinmeden Navarro'ya milyonlarca lira veriyor, kasaları açmak için Birleşik Devletleri'ne gittiği zaman işin iç yüzünü anlıyordu. Ama iş işten geçmiş oluyordu. Çünkü Navarro o sırada başka bir isim altında, başka bir ülkede yeniden çalışmaya başlamış oluyordu. Ondan sonra koydunsa bul. Riviera'nın gözde prensleri İspanyol dostlarının sözlerine son kelimesine kadar inanıyordu. Her an işlerinde bazıları tuzağa düşecek duruma geliyordu. Ama Navarro'nun gözü daha yükseklerdeydi. Nitekim beklediği av çok geçmeden oltaya takıldı. Sakıt Mısır Kralı Faruk. Bir gün Navarro yanında birbirinden güzel üç kızla San Remo gazinosunda yemek yiyordu. Üzerinde nefis bir beyaz smokin vardı. Bu dörtlünün meydana getirdiği manzara eski Mısır Kralı Faruk'un dikkatini çekti ve onunla tanışmak istediğini söyledi. Yemekten kısa bir müddet sonra Kral Faruk ve Navarro bakara masasında yan yana oturdular. Bu ilk yaklaşma birkaç gün içinde büyük bir dostluğa dönüştü. Kral Faruk, Kan şehrinin en büyük otellerinden birinin büyük bir katını işgal ediyordu. Navarro çok geçmeden sanki aileden biriymiş gibi bu kata girip çıkmaya başlamıştı. Bu onun Côte d'Azur'daki itibarını büsbütün arttırıyordu tabii. Öyle ki Avrupa'nın en kapalı kulüplerinden biri olan ve üyelerini büyük bir titizlikle seçen yat kulübüne bile kabul edildi. Kral ve dolandırıcı bakara masasında birçok gecelerini birlikte geçiriyorlardı. Navarro bir gece ona Amerikan kasalarındaki milyonlarca dolarından bahsedince Kral Faruk bu döviz stokuyla yakından ilgilendi. Navarro ona %10 komisyonun dışında ayrıca bir de Nil üzerinde bütün Akdeniz'in en muhteşem otelini ve kumarhanesini kurmayı, Amerika ve Avrupa'nın en güzel şov görlerini angaje etmeyi taahhüt etti. Bundan sonra birçok defalar bu işi konuştular. Navarro ondan sadece ilk masraflar için 100 bin dolarcık istiyordu. Ne var ki iş tam olgunlaşmak üzereyken Kral Faruk acele Mısır'a çağrıldı. Ama görüşmeler yine de yarım kalmadı sevgili dinleyiciler. Mektuplaşarak planlarını olgunlaştırmakta devam ettiler. İspanyol olarak tanınan Fernandez Antonio Navarro'nun asıl adı Abram Sikorski idi. 23 Temmuz 1892'de Polonya'da doğmuş bir Yahudiydi. Bir süre sonra Amerika'ya göçen ebeveyniyle New York'a gelmiş, orada karanlık bir gençlik geçirmişti. İlk defa 20 yaşındayken hapse girdiği biliniyor. Hapse ilk girişinin sebebi bazı turistlerin 60-70 dolarını dolandırmaktan ibaretti. Daha sonra Carlo Nun adında bir Amerikan vatandaşı olarak Meksika'da göründü. 1921'de pasaport sahtekarlığından San Diego'da hapse atıldı. 2 yıl hapiste kaldıktan sonra gerçekten meşhur gangster Al Capone'un kaçakçılık teşkilatında çalıştı. Bu maksatla önce Los Angeles'ta, sonra Chicago'da bulundu. Ama asıl hayal ettiği seviyeye ulaşamadı. 1923'te hırsızlık suçundan 6 yıl hapse mahkum oldu. Cezasını tamamlayınca Amerika'dan sürüldü. Almanya'ya geldi. Birkaç yıl çeşitli Avrupa ülkelerinde dolaştı. Biraz dolandırıcılıkla, biraz da kumarda hile yaparak küçük bir servetin sahibi oldu. 1934'te Madrid'de, 1936'da Avusturya'da görüldü. Ve nihayet 1937'de Roma'da hayatının en mühim işlerinden birini başardı. O sıralarda sevgili dinleyiciler, bütün devletler gibi İtalya'da büyük bir döviz sıkıntısı içindeydi. Novarro Roma'da bir fırsatını bulup Mussolini'nin, Duce Mussolini'nin metresi Clara Petacci ile tanıştı. Ona Amerika'daki 60 milyon dolarından bahsetti. Petacci bu haberi Mussolini'ye aktarınca diktatör onunla tanışmak istedi. Novarro artık kaşarlanmış bir dolandırıcıydı. 60 milyonluk dövizi duyunca kendinden geçen Mussolini'yi ikna etmekte güçlük çekmedi. Diktatör ona ilk masraflarını karşılayabilmesi için tam 7 milyon lira saydı. Antonio Novarro parayı alır almaz tabii ki İtalya'dan kaçtı. Ve bu parayla silah alarak çok büyük bir karla İspanyol cumhuriyetçilerine sattı. ...1938 yılında Côte d'Azur'da görülen Novarro'yu Fransız polisi yakalayıp İspanya'ya sürdü sevgili dinleyiciler. Novarro Madrid'in en lüks oteline yerleşti ve artık çok zengindi. Orada da Birleşik Devletler'deki milyonlarının hikayesini ustaca yaymaya başladı. Ve işin en şaşılacak tarafı, bu defa hiç ummadığı biri tuzağa düştü. Katalonya polis şefi. O zamanki parayla Amerika'daki hayali kasalar için 15 milyon frank ödedi polis şefi. Novarro'nun aynı gün kaçtığını öğrenince kim bilir nasıl şaşırmıştı. Sevgili dinleyiciler, daha sonra Fernandez Antonio Novarro'yu Kanada'da Montreal'in en büyük otelinde görüyoruz. Orada kendisini ölmüş olan İspanya kralı 13. Alfonso'nun kuzeni olarak tanıttı bu dolandırıcı. Bu defa da Sigmund Jonas adında bir hava yolları kuruluşunun sahibini dolandırdı. Tabii ki konu yine Amerikan bankalarındaki kasalarda bekleyen milyonlarca nakit dolardı. Novarro 24 banka şubesindeki bu kasaların şifresini peşin ve nakit olarak 25 milyon dolara satıyor ve hemen ertesi günü üstelik Sigmund Jonas'ın şirketine ait bir yolcu uçağıyla Kanada'dan ayrılıyordu. ...1946 yılında Miami'ye gitmek tedbirsizliğini gösteren Novarro yakalanıp 3 yıl hapiste kaldıktan sonra 1949'da salıverildi ve Küba'ya sürüldü. O tarihten 2 yıl sonra da işte Mısır Kralı Faruk'la tanıştı. Ne yazık ki Kral Faruk'la tanışması ona umduğunu getiremedi. 1952'de Faruk'un davetlisi olarak Kahire'ye gittiği zaman yanında kralın özel haremi için Avrupalı 10 güzeli de beraber getirmişti. Ne var ki Faruk'un tahttan indirilmesiyle otel ve eğlence sitesi hayali suya düştü. ...1957 yılında İtalyan polisi Fernandez Antonio Novarro'nun küçük San Marino Cumhuriyeti'ne geçtiğine dair bir ihbar aldı. Ama bu onunla ilgili son haber oldu. Daha sonra Batı Almanya'ya geçtiği sanılan bu cüretli dolandırıcının ne öldüğü ne yaşadığı bilinmiyordu. Nerededir? Ne zaman öldü? Öldüyse ne zaman öldü? Yaşadıysa ne kadar yaşadı? Bilen yok. Bilinen tek şey Bu tip gözü kara dolandırıcıların her zaman her yerde ortaya çıkıp milyonlarca parayı ceplerine indirmeleri. Ve böylece Novarro kralların dolandırıcısı olarak dünya sahtekarlık tarihindeki yerini aldı. Sevgili dinleyiciler, böylece bir Çınaraltı programının da sonuna geldik. Bizlere kulak verdiğiniz için, bizleri dinlediğiniz için size teşekkür ediyoruz. Ve haftaya tekrar buluşmak üzere bütün TGRT FM çalışanlar adına hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.